Ayrım 22. Bülbülün 40 şarkısı. İskender Pala. Sayfa 301. 622. Komayın, gitmesinler. Aciz aklın ucuz tedbiri. Muhammed'i öldürelim. İnfazı yapacak 7 gencin başına gelenler ve Hazreti Ali. Müslümanlar için bir tarih başlangıcı. Hicret. Her kim Muhammed'i bulursa 100 deveyle ödüllendirilecektir. Vücudun nüshai külli hüviyet ya Resulallah. Hakikat zat-ı pakinden ibaret ya Resulallah. Ziya Paşa. Varlığın oluşun tamamını kaplayan bir nüshadır ey Allah'ın elçisi. Yani ki hakikat denilen şey senin temiz zatından ibarettir. Kaside. Ali için. Gitmelisiniz beni bırakarak. Gelmelisin bizi bırakmayarak. Acele edin, gün ışıyacak. Hayır, sen gelmezsen olmaz. Sonra bana Allah ve Resulü yeter. Onlar var ise keder yok. Lakin Kureyş'in eziyeti çoktan daha çok. Mekke benim vatanım. Buradan çıkmayacağım oğul. Babam, gel inat etme, katıl bize. Git oğul, git. Gelinimi ve torunumu kurtar bu cehennemden. Bana bakma. Bir can için anandan, hatıralarımdan, yurdumdan ayrılası değilim. Haydi git. Arkamızdan gelir misin? Asla. Annen ne der sonra? Baba, anla artık. Annem öleli 3 yıl oluyor. Hiç olur mu oğul? İşte şuracıkta, her varışımda karşılar beni, konuşuruz hep. Babam, ağlama oğul. Git ve götür aileni. Dede, sen gelmezsen ben de gitmiyorum, gitmeyeceğim. Yaşlı baba asasına dayanarak kapıya yürüdü. Hepsi bir yana, torununun söylediği bu söz ciğerine işlemişti. Ama iyilikleri için gitmeliydiler. Önce torununu, sonra gelinini çıkardı kapıdan. Dudaklarını ısırıyor, ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Onu ağlarken görmemeliydiler. Mekke'den göç eden ilk aile olmayacaklardı nihayet. Bir gün yine gelirlerdi. İslam hep böyle horlanacak değildi ya. Allah kendisine inananlara muhakkak yardım edecekti. Zaten Allah'ın mübarek elçisi herkese gitme iznini bunun için vermişti. Gidenler için Yesrib'de her şey daha güzel olacaktı. Ama kalanlar için Mekke gitgide çirkinleşiyordu. Bu yüzden gitmemeliydi. 40 yıllık eşi Lebabe hemen şurada, Mualla kabristanında yatıp dururken olmazdı. Onu bu çirkinliklerin arasına terk edip gidemezdi. Dizlerine yapışıp yalvaran torununu kucaklayıp son kez öptü. Çocuk ağlıyordu. Yüreği parçalandı, parçalanacaktı. Oğlunu asasıyla yedmek geldi aklına. Kapıdan çıkasıya kadar ve adım adım. Şafak sökmek üzereydi. Acele etmeliydiler. Sesini yükseltti. Artık emrediyordu. Git, git, oğul git. Dede, sen de gel dede. Ortalık bir anda buz kesti. Gidenler hıçkırıyor, uğurlayan hıçkırmamak için dilini ısırıyordu. Avlu kapısına kadar meleyen kuzular gibi sızıntıyla ilerlediler. Kapı arkalarından örtüldüğü sırada babaları hala bağırıyordu. Ama evlatları yavaşlayan sesinin son hecesini duyamadılar. Gitme. Mekke'de sık yaşanan ayrılıklardan birine daha tanık olmuştum. Kimi evlatlar atalarını, kimi atalar evlatlarını gece karanlıklarında bırakıp gitmişlerdi. Doğup büyüdüğü şehri terk etmek kimse için kolay olmuyordu. Fihroğullarından 30'una merdiven dayamış bir genç adam, 25'indeki eşi ve 8'inde bir erkek çocuktu bu seferki yolcular. Gizli vadilerden, sapa geçitlerden, yol uğramayan kumlardan, keskin kaya tarlalarından geçecek. 7 veya 8 gün sonra Yesrib'e varacaklardı. Öyle umuyorlardı. Ama çocuğun ağlaması bir türlü durmadı. Dedem diyor başka bir şey demiyordu. O ağladıkça hepsi dönüp dönüp arkalarına baktılar. Kendilerini yakalamak isteyen birileri için korkarak bakmaları gereken yollara 90'lık dede için umutla baktılar. Belki aklına eser, titreyen ayakları arkalarından yollara dökülüverirdi. 3. konakta çocuğun ağlaması durmuştu. Sordu. Baba, bir gün ben de seni bırakıp başka yere gidecek miyim? Of, of. Oğlu ne diyordu böyle? Zihni donar gibi oldu. Karısına baktı. Yüzünü saklıyor, sanki ağladığı görülsün istemiyordu. Kalbinde isyanlar vardı. Kendisininki nasıl bir evlatlıktı ki babasını cehennemin ortasında tek başına bırakıp yollara düşebilmişti? Oğlu sormakta haklıydı. Bugün o babasını yalnız başına bırakıyorsa yarın oğlu da kendisine aynısını yapmaz mıydı? Babayı veya anneyi sahipsiz, kimsesiz, korumasız bırakmak bir evlat için ne büyük vicdansızlıktı. Kendisi nasıl bir evlattı ki bu vicdansızlığa rıza göstermişti. Üstelik de Resulullah anne ve babanın hakkını o derece önemseyip dururken derhal çıkınlarını topladı. Hiç konuşmuyordu. Eşi durumu anlamıştı. Asla itiraz etmedi. Mekke'ye akşam alacasında varabilmişlerdi. Kendi evlerine sessizce bir hırsız gibi girdiler. Baba, Allah Allah, Neredeydi bu adam? Hiçbir yerde yoktu. Komşular da görmemişlerdi. Nihayet genç adamın zihnine dank etti. Ateşe düşmüş gibi kavrularak koşmaya başladı. Baktım, mualla kabristanına doğru gidiyordu. Ondan evvel uçtum. Evet, işte ihtiyar oradaydı. Dolunay aydınlığında eşi Lebabe'nin kabri başına oturmuş, mutlu bir sohbetteydi. Hatun, bugün sana iyi haberle geldim. 3 yıl önce seni azarladığım için bugün pişmanım. Çünkü artık Abdullah'ın oğluna tamamen inandım. Keşke onun Allah elçisi olduğunu sen dediğin vakit kabul etseymişim. Ama nasip düneymiş. Oğlumuz ve gelinimiz sayesinde. Muhammed onlara neler söylüyorsa hiç kavga da etmiyorlar artık. Torunumuz da maşallah pek yiğit olacak. Lakin o da bugün babası ve annesi gibi Yesrib'e göç etti. Gitmeseler iyiydi ama her neyse. Senden sonra Mekke'nin tadı kalmamıştı. Artık huzuru da kalmadı. Buradaki adaletsizlikten, zulümden, kötülüklerden, işe yaramaz putlardan bıktım senin anlayacağın. Şimdi yanında bir yer aç bana. İhtiyar bunları söylerken bir yandan da elbiselerini çıkarıyordu. İç gömleğini uzun bir kefen gibi dizlerine örttü. Üzerinde dünyalık ne varsa mezarın başucuna yığmıştı. Oğluna baktım. Koşarak geliyordu. Yetişsin ve babasını caydırsın istiyordum ama biraz zor gibiydi. İhtiyar kararını çoktan vermişti anlaşılan. Lebabe Hatun'un ince kumlu mezar toprağını titrek avuçlarıyla kenara yığa yığa bir kişinin sığacağı kadar yer açtı. İçine uzandı, ellerini göğsü üzerinde birleştirdi ve mırıldanarak Allah'a yakarmaya başladı. Bir ara başucunda oğlunu görür gibi oldu. Gerçek mi hayal mi kestiremiyordu. Çırpınıyor, bağırıyor, omuzlarından tutup onu kaldırmaya çalışıyordu galiba. Hayır, hayır, bir hayal olmalıydı. Bağırıyor, çırpınıyor gibiydi. İyi ama neden kendisi onun sesini duymuyordu? Sonunda genç adam ne yapsa babasını geri döndüremeyeceğini anladı. Ölüm ile hayat arasında, öte dünya ile bu dünyanın sınırında oyalanıyordu. Son bir an dikkatle yüzüne baktı. Yüzünü avuçların arasına alıp sevmeye başladı. O sırada babasının gözlerinin içi güler gibi oldu. Oğlunu bu sefer hissetmişti. Yüzüne gülümseyerek bakmış ve mırıldanmıştı çünkü. Beni bırakıp gitmeyeceğini biliyordum oğul, biliyordum. Oğlunun bağıra bağıra ağladığı sırada da ağzından saadet kelimeleri döküldü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Muharrem ve Sefer ayları boyunca gece vakitlerinde Mekke'deki o evden bu evden müminler buruk kalplerle çıkıp çıkıp gitmişler. Geride savrulmuş acılar bırakmışlardı. Fihroğullarından Lebabe Hatun'un çocukları onlardan yalnızca bir gruptu. Gidenler kalanlar için, kalanlar gidenler için ağlıyordu. Umutlar hep Yesrib yollarına dökülmüştü. Gülüm onlara Yesrib'i anlatıyor, orada insanlığın sancılarına çare bulunacağını, yaratılışta kardeş, dünyada eşit ve eş olduğunu bilenlerin orada buluşacaklarını dillendiriyordu. Hicret kolayca alınabilmiş bir karar değildi. Gidişin ilk adımı, varışın son adımından daha değerliydi. Son adım hayal bile olsa ilk adımı fedakarlıkla atanlar kurtulanlardan olacaklardı. Gel gelelim her kurtuluştan ve her kurtulandan sonra Mekke'de kargaşa artmış, işler gitgide sarpa sarmıştı. Gidenler gittikçe kalanlar kalmak istemiyordu. Ömer'in gidişinden sonra inananlar için hayat daha da zorlaştı ve onlar da peş peşe şehirden ayrıldılar. Şehir Müslümanlardan boşalıyordu ve müşrikler Darun Nedve'de şeytani bir plan yaptılar. Her kabileden bir yiğit seçelim, gece karanlığı basınca hep birden Muhammed'in evine girip üzerine saldırsınlar. Hepsi aynı anda kılıç üşürsünler ki Haşimoğulları kim öldürdü diye sordukları vakit hepsi birden biz diyebilsinler. Böylece kanı bütün kabilelerin boynuna eşit kalır, onlar da bütün kabilelerle savaşamayacakları için diyete razı olurlar. Gülüm için çember daralmıştı. Mekke'de yalnızca Ebubekir ve Ali vardı. Aynı akşam Darun Nedve'deki plandan habersiz Itırcılar Çarşısı'nın arkasındaki evde de bir plan kurulmuş. Ebubekir önden gönderilmişti. Şimdi de Gülüm Ali'ye veda ediyordu. Birazdan çıkacağım Ali. Sen bu gece benim yatağımda yat, hırkamla örtün. Müşrikler seni görsünler ve benim evde bulunduğumu sansınlar. Korkma, onlar sana bir zarar veremeyecekler. Ali böylesine bir fedakarlık için seçilmekten dolayı şükür secdesi yaparken müşriklerin infaz ekibinin kapılarına geldiklerini ikisi de bilmiyordu. Gözüm, başım, canım sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Dilediğini yap, korkmuyorum. Başarım ancak Allah'tandır. Gülüm Ali'yi kucakladı. Bir evlat gibi, bir dost gibi, bir sırdaş gibi. Bağrına basıp ağlamaya başladığında Ali de ağlıyordu. Hasreti şimdiden içine çökmüştü çünkü. Sonra da Ali'ye evdeki bir takım eşyaları gösterdi. Bunlar müşriklerin el emin diye kendisine verdikleri kıymetli meblağ ve eşyalar idi. Gülüm'ün sözüne, rivayetine, şehadetine, ahdine, kefaletine ve sadakatine delil olan emanetler, ismet ve emniyetin göstergeleri. Her birinin sahibini Ali'ye tek tek bildirdi ve kendisi gittikten sonra iade etmesini buyurdu. İkisi yatsı namazını cemaatle kıldıkları sırada artık dışarıdaki adamların seslerini de tıkırtılarını da duyabiliyorlardı. Selam verilince Ali etrafı kolaçan etti ve kılıçlı 7 adam saydı. Bir şeyler yapmalı, bir çare bulmalıydı. Evin içinde dönüp duruyordu. Derken Gülüm'ün kapıya yürüdüğünü gördü. Dur, olmaz, gitme diyecekti ama o bir şeyler mırıldanıyordu. Kulak kabarttı. Biz onların önlerine de bir set çektik, arkalarına da. Artık onları kapladık, kavradık da bu yüzden görmezler. Ali ne yapacağını bilemedi. Gülüm korkusuzca ilerlemişti. Ayeti tekrarlayarak önce kapıyı açtı. Yerden bir avuç toprak aldı ve bekleyenlere doğru serpti. Hayret, canına kastetmek isteyenlerin hepsi sanki birden uykuya dalıvermişlerdi. Aralarından yürüyüp gitti. Hiçbirisi onu görmedi ve o da hiçbirisine görünmedi. Gülüm gidince Ali tam da kendisine denildiği gibi önce onun yeşil ırkasını giydi. Sonra evdeki emanet eşyaları bir bir ayırdı. O nebi nasıl bir örnek kul idi ki, hayatına kastedildiği anda bile hayatına kastedenlerin kendisine emanet ettikleri mallarını teslim etmeyi düşünüyor ve bunun için tedbirler alıyordu. Onlar nasıl düşman idiler ki ölmesini istedikleri, bunun için hilelere başvurdukları ve düşman edindikleri kişiden başkasına kıymetli mallarını emanet edemiyorlar, onun söylediklerinin doğru olduğuna, yaptıklarının hakikat olduğuna inanıyorlar ama Allah şöyle buyuruyor dediği vakit var güçleriyle inkar ediyorlardı. Sabahleyin birisi Ali'ye o dehşetli saatlerde yatar yatmaz uykuya vardığını söyleseydi kesinlikle inanmazdı. Ama öyle oldu. Rahat ve huzurlu bir uyku. Şaşıran ben idim. Dışarıda 7 silahlı adam, gecenin bir vaktinde onun üzerine kılıç üşürmek için oraya geldikleri her hallerinden belli ama Ali uyuyordu. Böyle bir durumda insan nasıl uyuyabilirdi? Ölümün saniyeleri kovaladığı bir anda nasıl böyle rahat davranılabilirdi? Şakımak, çırpımak ve onu uyandırmak istiyordum nafile. Ali uyuyordu. Ve birden anladım. Gülüm korkma demişti. Onlar sana bir zarar veremeyecekler. Anladım ki Ali'yi bu derece rahat ve huzurla uykuya vardıran güven bu sözde gizliydi. Gülüm böyle dediyse elbette öyle olacaktı. Komutan emretmiş, asker de mutlak itaat göstermişti. Ali işte bu demekti. İman, itaat ve teslimiyet. Ve o Ali olduğu için Gülüm'ün gül kokulu yatağında gül rüyaları görerek sabahlamak başka birine değil ona nasip oluyordu. O ki Ali'ydi, kendisinden bu beklenirdi. Nihayet birlikte Kabe'ye girip put kırmışlar, birlikte kabileleri İslam'a davet etmişler, Mekke sokaklarında çok zaman birlikte yürümüşler, sırlar paylaşmışlardı. Şimdi canını onun için ortaya koyması çok da uyku kaçıracak bir şey gibi görünmüyordu. Üstelik yatakta gülün hakiki kokusunu duya duya. O gece önemli işler için hazırlanan herkesin mışıl mışıl uyuduğunu gördüm. İçerideki ve dışarıdakilerin. Bir ara Gülüm'e doğru uçtum. Ebu Bekir ile buluşmuşlar, Sevir mağarasının yolunu tutmuşlardı. Ebu Bekir'in birkaç zamandır sakızlı akasya yaprağı ile beslediği develerinin üzerinde ve içleri huzur dolu. Onlar gide dursun, Ali'nin yanına tekrar geldim. Tan yeri ağrırken dışarıdakiler de içerideki de aynı anda uyandılar. Sanki aynı işi yapmak üzere aynı saatte buluşmaya sözleşmiş insanlar gibi. Sanki mahkum ile cellatları haydi şu işi bitirelim artık der gibi. Ali uyanmıştı ama Gülüm'ün dediği şekilde döşeğin içinde ve teyakkuz halinde yatmaya devam etti. Kendisini yatakta bulsunlar istiyordu. Tehlike anının yaklaştığını biliyordu. Birden doğrulup dışarı çıkmayı düşünecek oldu. Nasıl olsa Kutlu Nebi varacağı yere çoktan varmıştı. Çıkabilir ve ben Ali'yim diyebilirdi. Kim olduğunu bilirlerse tehlike bir kat azalmış olurdu. Öyle ya, gözleri böylesine kan bürümüş iken, alacakaranlıkta Muhammed'in evinden çıkan, üstelik de yeşil ırkalı birinin Muhammed'den başkası olma ihtimalini kim düşünür, onu kim tanıyabilirdi ki? Ama o, bu hırkayı kendisini Muhammed sansınlar diye giymemiş miydi? Öyleyse kim olduğu anlaşılmadan 7 kılıcın bedenine aynı anda girivermesine de razı olmalıydı. Kapıya çıkıp ben Ali'yim diye bağırmak, sağ kalmak için en akıllıca çareydi. İyi ama peygamber ona böyle dememişti ki, sen bu gece benim yatağımda yat, hırkamla örtün demişti. Yataktan kalkarsa, evden çıkarsa onun sözünden çıkmış olurdu. Onun sözünden çıkmaktansa hayattan çıkmak daha güzeldi. Düşünceyi zihninden attı. Saldırdıkları anda nasıl hareket etmesi gerektiğine karar verip bekledi. Yeşil ırkanın altından kapıyı görebiliyordu, bekledi. Dışarıdakilere baktım. Gözlerini ovuşturarak doğruldular. O güne kadar Mekke'de görmedikleri bir yabancı, oradan geçmekte olan hille hacılarından biri soruyordu. Hayrola, burada ne bekliyorsunuz? Muhammed'e elbette. Üzerinizdeki şu topraklara bakılırsa siz bütün gece hiç kıpırdamamışsınız tosunlar. Sakın Muhammed gitmiş olmasın ha. 7 gencin hepsi önce ellerini başlarına götürdüler. Evet, hepsinin saçları topraklanmıştı. Sonra birbirlerine baktılar. Hepsinin üstü başı toz içindeydi. Adam devam etti. Allah sizi umduğunuza erdirmesin zavallılar. Muhammed yanınızdan çıkıp gitmiş de sizin haberiniz yok. Sahi kendinize yapılan şeyi görmeyecek kadar kör müsünüz ha? Telaşlandılar. Utbe'nin oğlu derhal kapıya yaklaşıp küçük bir yarıktan içeriye baktı. Çok şükür işte yeşil ırkasıyla Muhammed orada yatıyordu. Bu yabancı saçmalamıştı. Önce derin bir nefes alıp arkadaşlarına kurbanlarının içeride olduğunu işaret etti. Ama hepsi hayretler içerisindeydiler. Neden uykuya vardıklarını düşünüyor, herkes karşısındakinin neden kendisini uyandırmadığı yahut uyumasına müsaade ettiği için sorguluyordu. Öyle ya, Mekke'de fil yılından bu yana olacak en büyük iş için seçilmişlerdi ve yılın bütün geceleri bitmiş gibi bu gece tatlı uykulara dalmışlardı. Yapmaları gereken şeyi hatırladılar. Atalarının dinine boş diyen, putların yararsız ve zararsız olduğunu iddia eden Muhammed içerideydi ve onu öldürmeleri gerekiyordu. Ama kendilerine neler olmuştu böyle? Gerçekten de Muhammed gitmiş olabilir miydi? Kendileri bakar köller gibi burada beklerken Muhammed gittiyse Mekke'de madara olurlardı. Safer ayının küçüle küçüle incecik kalmış hilali batı tepelerinin üzerinde gözden kaybolmak üzereydi. Gün ışıdı ışıyacaktı. Acele etmeliydiler. Mugire'nin torunu Halid bin Velid eline kılıcını alıp öne atıldı. Arkamdan sessizce ilerleyin. İçeri girdiğimizde benim kılıcımı havaya kaldırmamı bekleyin. Ben şimdi dediğimde hep birlikte vuracağız. Kimse öne geçmesin, kimse de arkada kalmasın. Peçelerini yüzlerine geçirdiler. Halid sessizce ilerleyip kapının mandalını kırdı. Ali odanın içine dolan esintiyi hissetti. Bir karaltı kendisine doğru ilerliyordu. Arkasından odaya girenler vardı. Kıpırdamadan bekledi. Hepsi tüy gibi hareket ediyorlardı. Bu iyiydi. Son hamleye yaklaşmaları zaman alacak demekti. Nefesini tuttu. Kapıdan ilk gireni kılıç tutuşundan tanıdı. Halid'ti bu. Geçenlerde atıyla bir kayadan atlarken bileğini burkmuştu ama kılıcı yine de sağlam tutuyordu. Bekledi. Nefesini duyacak kadar yakınına gelmesini bekledi. Ölümün nefesiydi duyduğu. Ve birden sıçrayıp Halid'i kolundan ve boğazından kavrayıverdi. Halid boş bulunmuştu. Muhammed 53 yaşındaydı. Böylesi çevik bir sıçrayışla kendini alt edeceğini, arkasına geçip kıskıvrak yakalayacağını ve öz kılıcını boynuna dayayacağını hiç beklemiyordu. Zaten bu gafleti yüzünden olmuştu olanlar. O sırada gür bir ses kulaklarının dibinde çınladı. ''Kılıçlarınızı bırakın, arkadaşınız ölür.'' Bu ses Muhammed'in sesi değildi. Şaşkınlık herkesi hareketten düşürmüştü. Az evvelki yabancı adam haklı çıkabilirdi. Eğer böyleyse hepsi birden rezil olurlardı. Babalarına ne cevap verecekler? Kendilerine umut bağlayan Darun Nedve'ye varıp durumlarını nasıl savunacaklardı? Böyle beceriksiz adamlardan Mekke'nin kadınları ve kızları bile yüz çevirirdi. İçlerinden küfürler ediyorlardı. Yeşil ırkayla yataktan doğrulan bu adam Muhammed değildi. Peki ama kimdi? O sırada hakimin oğlu atıldı. Bre kimsin sen? Ali. Ebu Talib'in oğlu Ali. Diğerleri Ali'nin çevresini aldılar. Hepsinin kılıcı ona dokunmak üzere uzanmış öylece bekleşiyorlardı. Halid söze karıştı. Bırak beni Ali, seninle bir davamız yok. Ali Halid'i bıraktı fakat bu sefer de onlar Ali'yi tuttu. Eziyetler, işkenceler yaparak gülümün yerini söyletmek için. İki gün. Tam iki gün sürdürdüler baskıyı. Ama değil iki gün. İki ömür de sürseydi Ali sırrı saklar, gülümün yerini söylemezdi. İki günün sonunda da o serbest kaldığında gülüme uçtum. Mekke sokaklarında son duyduğum cümlenin dehşetiyle elbette. Duyduk duymadık demeyin, her kim Muhammed'i bulursa 100 deveyle ödüllendirilecektir. Ödül Darun Nedve'nin garantisindedir. 22. ayrımın sonu, sayfa 314.